Evet, bugün Elçilerin İşleri 11, 1. ayetten 18. ayeti okuyacağız. Evet, ilk 18 ayetini okuyoruz. Elçilerin İşleri 11. bölümün.
Elçilerle bütün Yahudiye'deki kardeşler, öteki ulusların da Tanrı'nın sözünü kabul ettiklerini duydular. Ama Petrus, Yeruşalim'e gittiği zaman sünnet yanları onu eleştirdiler. Sünnetsiz kişilerin evine gidip yemek yemişsin dediler. Petrus baştan başlayarak olanları tek tek onlara anlattı. Ben Yafa kentinde dua ediyordum dedi. Kentten geçerek bir görüm gördüm. Büyük bir çarşafı andıran bir nesnenin dört köşesinden sarkıtıldığını, bunun gökten inip benim bulunduğum yere kadar geldiğini gördüm. Gözlerimi çarşafa dikip dikkatle baktım. Çarşafın içinde yeryüzünde yaşayan dört ayaklılar, yabanıl hayvanlar, sürüngenler ve kuşlar gördüm. Sonra bir sesin bana kalk Petrus, kes ve ye dediğini işittim. Asla olmaz ya Rab dedim. Ağzıma hiçbir zaman bayağı ya da murdar bir şey girmedi. Ses ikinci kez gökten geldi. Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme dedi. Bu üç kez tekrarlandı. Sonra her şey yeniden göğe alındı. Tam o sırada Sezarya'dan bana gönderilen üç kişi bulunduğumuz evin önünde durdular. Ruh bana ayrım gözetmeden onlarla birlikte gitmemi söyledi. Bu altı kardeş de benimle geldiler. Varıp adamın evine girdik. Adam bize evinde beliren meleği nasıl gördüğünü anlattı. Melek ona şöyle demiş. Yafa'ya adam yolla. Petrus diye tanınan Simon'u çağırt. O sana senin ve bütün ev halkının kurtuluşu bulacağı sözler söyleyecek. Ben konuşmaya başlayınca kutsal ruh başlangıçta bizim üzerimize indiği gibi onların da üzerine indi. O zaman Rabbin söylediği şu sözü anımsadım. Yahya suyla vaftiz etti. Sizler ise kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Böylelikle Tanrı, Rab İsa Mesih'e inanmış olan bizlere verdiği armağanın aynısını onlara verdiyse ben kimim ki Tanrı'ya karşı koyayım? Bunları dinledikten sonra yatıştılar. Tanrı'yı yücelterek şöyle dediler. Demek ki Tanrı tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını öteki uluslara da vermiştir.
Evet, doğu, batı, kuzey, güney ayrımlarını çok duyuyoruz değil mi? Kuzey ile güneyin savaşını hiç duydunuz mu? Hangi? Örneğin Amerika. Başka? Kuzey ile güney Kore. Kore'de. Başka?
Vietnam.
Kuzey, doğru. Kuzey, güney, Vietnam. Evet, başka?
Sovyetler.
Evet, yani Sovyetler kuzeyden, Afganistan güneyden. Evet, başka?
İsrail.
Evet, doğru. Kuzey Krallığı, Güney Krallığı değil mi? Peki Doğu-Batı savaşlarını hiç duydunuz mu? Doğu Roma İmparatorluğu'yla Batı Roma İmparatorluğu değil mi? Konstantin, Doğu Roma İmparatoru olarak Batı Roma İmparatoru Maximilian mıydı? 311'de savaşa girişiyorlar. Konstantin o savaştan hemen sonra Hristiyan olduğunu ilan ediyor. Doğu Roma İmparatorluğu'nun da Hristiyan bir imparatorluk olduğunu ilan ediyor. Başka Doğu Batı savaşları. Dün bir kutlama oldu. Almanya Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yılı değil mi? Doğu Batı ayrımı. Birbirleriyle savaşmadılar ama Soğuk Savaş. Belki şeylerden, filmlerden falan hatırlıyorsunuzdur. Casus değişimleri falan yapıyorlardı böyle köprü başında. Checkpoint Charlie dedikleri bir yer var. İşte geçiş noktaları falan. Evet, başka?
Pearl Harbor.
Var mı Doğu Batı olayı orada? Japonlarla Amerikalılar, evet. Evet. Peki, Çin Seddi neydi? Kuzey ve Güney'in savaşıydı değil mi?
Yok,
evet, yani kuzeyden gelenler gelenlere karşı Çin bir set yapıyor. Çin Seddi'ni yapıyor. Uzaydan görünen tek şeylerden birisi. Yapılardan birisi. Evet. Birçok ayrım var. Beyazlarla siyahların savaşı veya Çinlilerle İngilizlerin savaşı. Böyle farklılar. İki taraf farklı, iki taraf farklı olduğu için savaşıyorlar veya biz güneydekileri istemiyoruz deyip duvar örenler var. Set çekenler var. İşte Trump böyle bir şey yapmak istiyor. Türkiye'de Suriye sınırına böyle bir duvar yapıldı, bitti galiba. Şimdi İran sınırına yapılıyor. Yine Doğu Batı duvarı gibi bir şey çıkıyor ortaya. Evet, duvarlar, surlar, ayrımlar bu yaşamda devam edecek. Bizler günahlıyız, günah işledik. Rabbe karşı itaatsizlik ettik. Ve bundan sonra bize karşı da duvarlar göreceğiz. Biz de başkalarına karşı bu duvarları örmeye devam edeceğiz, ediyoruz. Evet, Elçilerin İşleri 10'da Cornelius'un nasıl iman ettiğini görmüştük. Düşünebiliyor musunuz? Cornelius gibi Yahudi olmayan bir milletten gelen, Yahudi olmayan bir ulustan gelen birisi iman ediyor. Bu aslında çok büyük bir olay, müthiş bir olay. İlk kez karşılaştığımız bir olay. Daha önce gördüklerimiz hep Yahudilerin imanıydı, Yahudilerin iman etmesiydi. Ama burada Cornelius'un, geçen bölümde Cornelius'un iman ettiğini gördük. Cornelius'un iman etmesi ateistliğiyle övünen Richard Dawkins'in bugün aramıza katılması gibi bir şey. Richard Dawkins'i duymuşsunuzdur, kitapları var. Ateistlik üzerine birçok YouTube'da birçok konuşmaları var. Yani birdenbire Dawkins'in gelip işte ben iman ediyorum kardeşler deyip aramıza katılması, vaftiz derslerine girmesi gibi bir şey yani. Bugün Çin'de zulüm altında olan birçok Hristiyan var. Bu Hristiyanların Çin Komünist Partisi'nden birisini aralarında görmeleri gibi bir şey yani. Çin Komünist Partisi'nden birisinin iman etmesi neredeyse imkansız gibi. Ama Rab tabii bütün bunları yapabiliyor, değil mi? Böyle birisinin zulüm altındaki Çin Kilisesi'ne gelip iman ettiğini söylemesi de şaşırtıcı bir durum. Evet. Aynı şekilde Cornelius'un onların aralarına girmiş olması, Cornelius'un ailesinin, düşünebiliyor musunuz? Cornelius yüzbaşıydı. Yani yaşlı bir adam değildi. Yüzbaşının ailesi de genç bir ailesi vardı herhalde. Yani 30'una yakın diyelim. Öyle oluyor değil mi? O civarlarda oluyor. Yani küçük çocukları var. Bebekleri var. Hepsi birden vaftiz oluyorlar. Böyle ailece vaftiz oluyorlar. Yahudilerin arasından iman edenlerin arasına katılıyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Bu tabii çok daha ilginç, şaşılası bir şey. Tabii ki şüphe, korku ve şaşkınlık olacaktır ki 10.45'te, 11.3'te, 11.18'de bunları görüyoruz. Yani Yahudilikten gelenlerin şüphelendiğini, biraz korktuklarını, şaşırdıklarını görüyoruz. Ancak İsa Mesih'in çarmığında farklı kültürlerden farklı insanlar ve farklı etnik kökenler arasındaki sınır duvarlarının da yıkıldığını görüyoruz. Farklı etnik kökenlerden gelenlerle Yahudiler arasında, Yahudiler arasından gelenlerin sınır duvarlarının yıkıldığını görüyoruz Mesih'te. Bizim aramızda da farklı kökenlerden gelenler var, farklı milletlerden gelenler var. Aramızdaki duvar Mesih'in çarmığıyla yıkıldı. Bazılarınız 1989'daki bu Berlin duvarının yıkılması olayını veya iki Almanya'nın birleşmesi olayını televizyonlarda görmüşsünüzdür. 89'da görenler, görmeyenler YouTube'a girebilirler. Dünkü kutlamalarda işte epey böyle o zamanlardan videoları gösteriyorlar. Bir Alman askerinin böyle tel örgülerinin üzerinden atlayıp batıya doğru bir kaçışı var. Doğu Alman askerinin. Bazıları kaçarken vurulmuşlar ama bu adam elindeki silahı atıp böyle özgürlüğe doğru koşarken ki bir şeyi var. Bir resmi var. İlginç bir tabii o zamanki durumları bizlere hatırlatıyor. Bu duvarın yıkılması tabii dün coşkuyla kutlandı. Türkiye'den gidenler de olmuş. İşte Avrupa'nın her bir tarafından bu duvarın, bu ayrımın yıkılışı kutlanıyor. Bunu görüyoruz. Burada da Yahudilerin ve Yahudi olmayan halkların İsa Mesih'in kilisesinde tek halk olduklarını görüyoruz. Yahudiler ve Yahudi olmayanlar. Yahudi kökenden, İbrahim'den gelenler, fiziksel olarak İbrahim'den gelenlerle fiziksel olarak Greklerden gelenler, Romalılardan gelenler veya başka İskitlerden gelenler aynı yerde, aynı kişiye iman ediyorlar. İsa Mesih'in kilisesinde tek halk oluyorlar, kardeş oluyorlar. Bunu görüyoruz. Petrus'un Sezarya'ya yaptığı seyahatin hemen sonrasında ve Cornelius'un evinde ilk gördüğümüz şey bir ön yargı. Tek taraflı ön yargı görüyoruz. Evet, Petrus Sezarya'ya seyahat etmişti. Hemen sonrasında Cornelius'un evi sahnesini görüyoruz. Ve bundan hemen sonra gördüğümüz, karşımıza çıkan ilk şey bir ön yargı. Ama tek taraflı bir ön yargı. Birinci ayette şöyle okuyoruz: elçilerle bütün Yahudiye'deki kardeşler öteki ulusların da Tanrı'nın sözünü kabul ettiklerini duydular. Öteki uluslar İbranice'de goyim diye geçiyor. Goyim, goyim diğer halklar, bizden olmayanlar, yani bizimle hiçbir alakası olmayanlar. Ticaret yapabiliriz, bir şeyler yapabiliriz ama kesinlikle onlarla oturup hiçbir şey yemeyiz diye böyle bir ilginç bir gelenek de oluşturmuşlar. Biz tabii bu şey değil, Yahudi şeriat yasalarının yazdığı bir şey değil. Yani gidip diğer milletlerle yemek yemeyin demiyor. Yani yemek yasaları olduğunu görüyoruz ama bu yemek yasalarının böyle bir şeyden bahsettiğini görmüyoruz örneğin. Elçilerle bütün Yahudiye'deki kardeşler öteki ulusların da Tanrı'nın sözünü kabul ettiklerini duydular diyor birinci ayet. Bu iyi haber hızlı ve çok uzaklara yayılmıştı. Ama tabii o kadar da çabuk değil. Ne zaman bir kıvılcım ateşlense birisinin bu kıvılcımı söndürme, durdurma tehlikesi de var. 11:2-3'te şöyle devam ediyor: ama Petrus Yeruşalim'e gittiği zaman sünnet yanlıları onu eleştirdiler. Sünnetsiz kişilerin evine gidip yemek yemişsin dediler. Dikkat ediyor musunuz? Sünnetsiz kişilerin evine gidip yemek yemişsin. Bu ne ya? Gibi bir şey söylüyorlar yani. Şimdi tabi bunu okuduktan sonra eski antlaşmayı tavaf etmiş olanlarınız bilir. Yani sünnetsiz kişilerin evine gidip yemek yememe diye bir yasa yok. Eski antlaşmada sünnetsiz kişilerle oturup yemek yemezsin demiyor. Burada Petrus'u eleştirenlerin kim oldukları ile ilgili tartışma bugün de sürüyor. Bazıları Hristiyan olmayan Yahudilerin Petrus'u Hristiyanlığından ötürü eleştirdiğini söylerken bazılarının da Hristiyanlaşmış Yahudilerin Petrus'u eleştirdiğini söylüyor. Yani Hristiyan olmayan Yahudiler Petrus'u eleştiriyor diyor birisi. Diğeri de diğer görüşte, yani Hristiyan olmuş, Mesih'e iman etmiş Yahudilerin, yani Hristiyan Yahudilerin Petrus'u eleştirdiğini ileri sürüyorlar. Farklı bir ulustan olan sünnetsiz Cornelius'un ve ailesinin daha yeni Hristiyan olduklarını dikkate alırsak ikincisi bana daha doğru gibi görünüyor. Artık kilisede lütufla kurtulmuş olan iki günahkarlar grubu vardı: Yahudi olanlardan gelenler ve Yahudi olmayan milletlerden, öteki uluslardan gelenler grubu oluşmuştu. İki tarafta günahkarlar grubu tabii. Affedilmiş günahkarlar bir kilisede toplanıyorlar. Bir grup Yahudi kökenden gelenler, diğer grupta diğer uluslardan gelen halklar. Artık kilisede lütufla kurtulmuş olan iki günahkarlar grubu vardı. Ama bu Yahudi imanlıların Petrus'un önüne attıkları ilk şey, Petrus'un Yahudi olmayan farklı bir ulusla birlikte yemek yemiş olduğu suçlamasıydı. Aslında burada ilginç olan şey şu: Yahudi olmayan başka bir ulusa mensup olanlarla yemek yememek eski bir Yahudi geleneğiydi. Yani eskilerden oluşturulmuş bir gelenek. kesinlikle yasada yeri yok. Eski antlaşmada, eski antlaşma yasasında bunu görmüyoruz. Yani Tanrı'nın yasası değildi. Öyle söyleyelim. Burada Yahudi Hristiyanların farklı uluslardan gelen Hristiyanlara karşı ön yargılı oldukları gerçeğini görüyoruz. Yani biz şey sanıyorduk, sadece Yahudilerden millet insanlar gelecek. Hani Yahudilerin dağıldığı işte Mısır'dan olabilir, Anadolu'dan olabilir, Yunanistan'dan olabilir, İtalya'dan, her yerden olabilir. Ama yani Yahudi kökenlerden oluşacağımızı düşünüyorduk gibi bir ön yargı var. Aralarına Yahudi olmayanlar da katılmaya başlıyor. Dikkat ederseniz Grekçe konuşan, sadece Grekçe konuşan Yahudiler vardı bir ara. Sadece Grekçe konuşan, İbranice konuşan Yahudiler vardı. Bir de Grekçe konuşan Yahudiler vardı. Kilise, elçiler, ihtiyarlar İbranice konuşanları kayırıyorlardı. Grekçe konuşanlara da yardım yapılması gerekiyordu. Grekçe konuşan Yahudilere de yardım yapılması gerekiyordu. Ama sonuçta iki taraf da Yahudiydi. Yani şikayetleri şeydi. Yani İbranice konuşanları kayırıyorsunuz idi. Biraz da hani Grekçe konuşan Yahudilere de yardım yapın düşüncesi vardı. Ama burada toplumumuzda Grekçe konuşan dulların olması konusunu anlıyoruz. Ama şimdi aramızda gerçek Greklerimiz var. Bunlarla ne yapacağız? Yani gerçek Grekler aramıza katıldı. Yani Grek Yahudi değil. Grekçe konuşan Grekler bunlar. Aramızdalar. İşte al bir de hani daha önce İbranice konuşan Yahudiler, Grekçe konuşan Yahudiler ayrımından şikayet vardı. Şimdi Greklerle karşı karşıyayız. Grekler iman ediyor, aramıza katılıyor. Ne yapacağız? Burada okuduğumuz hikayenin anlatılışı ve bitişi bize çok açık bir şekilde etnik kökenleri ya da ten renkleri nedeniyle başkalarına karşı ön yargılı yaklaşmanın günah olduğunu öğretiyor. Ten renginden veya etnik kökeninden dolayı ayrımın bu okuduğumuz bu hikayede, bu anlatıda günah olduğunu görüyoruz. Tanrı dünyayı yarattı. Hepimiz tek bir adamdan ve tek bir kadından geliyoruz. Ve her birimizin şahsi rengi, rengi ve etnik kökeni Tanrı benzeyişindeki yaratılışımızın bir parçasıdır ve insan olmaya devam etmektedir. Yani ne olursak olalım, hangi kökenden geliyor olursak olalım, insanız, Adem'den geliyoruz ve Tanrı'nın benzeyişinde, Tanrı'nın görünümünde yaratıldık. Tanrı'nın komşunu kendin gibi sev emrini bir kişinin rengi ya da göz rengi farklı diye ya da aksanı sizden farklı diye ya da dışarıdan geldi diye ihlal etmek onların tam olarak insan olmadıklarını söylemek anlamına gelir. Bir insandan insanlığı esirgemek Tanrı'yı inkar etmektir. Yani birisi insan ise o insanlığı ondan esirgememeliyiz. Esirgiyorsak da Tanrı'yı inkar etmiş oluyoruz. Tabii ki bu setlerin, bu duvarların aslında insanlığa, insanlara karşı örüldüğünü de biliyoruz. Sebebinin de günah olduğunu biliyoruz. İnsan günahkar olduğu için bunları yapıyor. Tabii ki birçok şey verebiliriz. Sebep verebiliriz. İşte bu ayrımın, bu duvarı örmemizin sebebi şudur. Şimdi Trump şey diyor, ben Meksikalıları istemiyorum kardeşim diyor. Yani bu ülkeye Meksikalı girmesin diyor. Kendince bir sürü haklı sebebi olabilir. Ama esas sebep insanın günahıdır. Oraya o duvarı öreceğim diyor. Birkaç senedir öremedi. Bir parti buna engel oluyor. Aslında onlar da örmek istiyordu da sırf Trump yapmak istiyor diye bu sefer hadi karşı çıkalım diye karşı çıkıyorlar. Türkiye'de bir duvar ördü. Almanya'da bir duvar ördü. Çinliler de bir duvar ördüler. Herkes bir yerlerde bir şekilde duvarları örmeye devam ediyor. Bunun sebebi günahtır. insanın günahıdır. Ama daha sonra Petrus neler olduğunu anlatıyor 4. ayette. Ve Petrus'un anlattıklarında Tanrı'nın diğer ulusların insanlığı konusunda hiçbir sorunu olmadığını ve hatta Tanrı'nın ısrarla diğer ulusları kurtarma planı konusundan bahsettiğini görüyoruz. Evet, yani Tanrı diğer uluslara kendi yetiştirdiği ya veya Yahudilerden gelen Pavlus gibi birisini yetiştiriyor ve diğer uluslara gönderiyor. Avrupa'ya gönderiyor. Anadolu tarafına gönderiyor. Oradan Filipi'ye gönderiyor. Filipi bölgesine gönderiyor. Oradan Korint'e, oradan Roma'ya ve diğer uluslara, Yahudi olmayan öteki uluslara Mesih'in çarmıhındaki o müjdeyi, o iyi haberi anlattırıyor. Petrus neler olduğunu anlatırken çarşaf ve hayvanlarla ilgili gördüğü görümden bahsediyor. 5. 6. ayetlerde. Petrus kendisine kalk Petrus kes ve ye diyen sesten bahsediyor. Kalk Petrus kes ve ye. Buradaki hikayenin bu çarşafla ilgili, bu çarşaf ve çarşafın işte içinde gelenler, yiyecek, işte Petrus kalk kes ye. Bununla ilgili hikayenin aslında diğer uluslardan insanların, diğer etnik grupların kiliseye gelmelerinde hiçbir sakınca yok, sizin aranıza katılmalarında hiçbir sakınca yok hikayesidir bu. Yani bu hikaye tamamen bununla ilgilidir. Evet, Petrus kendisine kalk Petrus kes ve ye diyen sesten bahsediyor 7. ayette. Hatta şaşırtıcı bir şekilde Tanrı'ya karşı nasıl inatçı bir şekilde hareket ettiğinden de bahsediyor. 8. ayette şey diyor. Asla olmaz ya Rab, ağzıma hiçbir zaman bayağı ya da murdar bir şey girmedi. Sonra ikinci kez Tanrı'nın sesini gökten işittiğini söylüyor. İkinci kez duyuyor. Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme diyor 9. ayet. Petrus bu 3 kez tekrarlandı diyor 10. ayette. Yani düşünebiliyor musunuz? Petrus kalk Petrus kes ve ye. Asla ya Rab diyor, ağzıma hiçbir zaman bayağı ya da murdar bir şey girmedi. Sonra ikinci kez Tanrı'nın temiz kıldıklarına sen bayağı deme diyor. Sonra 10. ayette bu 3 kez tekrarlandı diyor. Yani başka bir deyişle elçi Petrus'a bu gerçeğin söylenmesi gerekiyordu. Ve tekrar söylenmesi gerekiyordu. Herhalde anlamamış olsa gerek, tekrar edildiğini görüyoruz. Yani 3. kez tekrar ediliyor. Tekrar diğer ulusların murdar olmadığının kendisine söylenerek hatırlatılması gerekiyordu. Diğer ulusların pis olduklarına inanıyorlardı. Kirli olduklarına inanıyorlardı. Tokalaşmak bile istemiyorlardı. Uzak durmak istiyorlardı. Gerekirse ticaret yaparlardı ama oturup yemek yemeyelim. Bir hani iş toplantılarında yemek yemeyelim. Yani biz size ürettiğimizi getirelim, satalım. Siz bize altını gümüşü verin. Uzak duralım, gidelim. Başka kişilerle, diğer Yahudilerle veya Hristiyan olmuş olan Yahudilerle yemek yiyebiliriz düşüncesindeydiler. Bazen Tanrı sabırla günahı içimizden çıkarırken bu ısrarını yaşamımızda çeşitli şekillerde gösteriyor. Israr ediyor. Yani bizi döver gibi bu günahı içimizden atmaya devam ediyor. Yani bu günahı içimizden atmaya devam ediyor derken bu ırkçılık günahını, ayrımcılık günahını içimizden çıkarıyor, içimizden atıyor. Evet, ırkçılık günahı binlerce yıldır insan ırkına bela olmaya devam ediyor. Kendimizi kurtarmakta çok zorlandığımız yürek günahlarının en zorlarından birisi de bu, ırkçılık. Bir biz varız, bir de onlar var. Biz ve onlar. İşte onlar böyle, onlar şöyle. Biz tabii kendimize alıştığımız için, sürekli kendimiz gibilerle birlikte olduğumuz için gözümüz de ona aşina, işte sesimiz, dilimiz, konuşmamız, yemeğimiz, her şeyimiz buna aşina olduğu için onlar başka, onlar kirli, onlar murdar insanlar gibi şeyler söyleyebiliyoruz. Petrus diğer uluslardan olan milletlerin temiz olduklarını ve aynı günahkarların kurtuluşa ihtiyaçları olduklarını nasıl biliyor? Yani nasıl biliyordu? Birincisi, elçilerin işleri, onda da okuduğumuz gibi çarşaf ve hayvanlarla ilgili olan görüm koşer yemekle, yani Yahudilerin yiyebileceği yemek yasalarıyla ilgili değil, diğer uluslarla ilgili bir görümdü. Burada Petrus şöyle devam ediyor 12. ayette. Ruh bana ayrım gözetmeden onlarla birlikte gitmemi söyledi diyor. Üçüncüsü, Pentekost gününde gelen aynı kutsal ruhla ilgili şöyle diyor. Ben konuşmaya başlayınca kutsal ruh başlangıçta bizim üzerimize indiği gibi onların da üzerine indi diyor 15. ayette. Evet, ben konuşmaya başlayınca kutsal ruh başlangıçta bizim üzerimize indiği gibi onların da üzerine indi. Ne demek bu? Aynen biz Yahudilerin üzerine nasıl indiyse Yahudi olmayanların üzerine de indi diyor. Yani kutsal ruh aramızda bir ayrım yapmıyor. Irk ayrımı yapmıyor anlamında söylüyor. Elçilerin işleri 2'deki Pentekost'u, elçilerin işleri 10'daki diğer ulusların Pentekost'uyla karşılaştırırsanız her ikisinin de insanların üzerine indiğini görürsünüz. Bunun bu şekilde açıklandığını görürsünüz. 2.17, 2.33, 10.44, 45'te çok açık bir şekilde bunu görüyoruz. Her ikisinde de insanların Tanrı'yı yücelttiğini görüyoruz. Her ikisinde de insanların şaşkınlık içerisinde olduğunu görüyoruz. Ve her ikisinde de vaftizlerin yaşandığını görüyoruz. Dördüncüsü, bu durum Petrus'a Mesih'in şimdi gerçekleşmekte olan sözlerini hatırlatmıştı. 16. ayette şöyle diyor. O zaman Rabbin söylediği şu sözü anımsadım. Yahya suyla vaftiz etti. Sizler ise kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Petrus'un düşüncesi şöyleydi. Eğer Tanrı Yahudi olmayan diğer ulusları ruhla vaftiz ediyorsa bizler de onları suyla vaftiz edebiliriz. Bizim için bunun uygulaması da şöyle. Eğer Tanrı ırkçılık, milliyetçilik, ulusçuluk, kabilecilik gibi ayrımları, duvarları yıktıysa biz kimiz ki bu duvarları yeniden canlandıralım? Evet, yani ırkçılık duvarlarını, kabilecilik duvarlarını, milliyetçilik duvarlarını, ulusçuluk duvarlarını yeniden canlandırmaya çağrılmıyoruz. Tanrı'nın kendisi bu duvarları yıktı. Peki tamam, Petrus ikna oldu ama Petrus'la tartışan Yeruşalimli Yahudi Hristiyanlar ikna oldular mı? Petrus anladı bunu. Petrus Rabbin ne demek istediğini gördü. Doğrudan ne yaptığını da gördü. Ama bu Yahudilikten Hristiyan olmuş olan kişiler anladılar mı? Kabul ettiler mi bunu? Petrus'un konuşmasını nasıl tamamladığına dikkat edin 17. ayette. Şöyle diyor. Böylelikle Tanrı Rab İsa Mesih'e inanmış olan bizlere verdiği armağanın aynısını onlara verdiyse ben kimim ki Tanrı'ya karşı koyayım? Evet, yani Tanrı Rab İsa Mesih'e inanmış olan bizlere bizlere verdiği armağanın aynısını onlara verdiyse ben kimim ki Tanrı'ya karşı koyayım diyor. Sonuç neydi? Yeruşalim'deki Yahudi Hristiyanlar şöyle dediler. Bunları dinledikten sonra yatıştılar. Tanrı'yı yücelterek şöyle dediler. Demek ki Tanrı tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını öteki uluslara da vermiştir. Çok güzel değil mi? 18. ayette demek ki Tanrı tövbe etme ve yaşama kavuşma fırsatını öteki uluslara da vermiştir. Petrus'un böyle yetkili bir ağızla yaptığı açıklama onları ikna etmişti. Bu konuyu çok iyi bir şekilde algılamalarını, anlamalarını ve kabul etmelerini sağlamıştı. Tabii ki Kutsal Ruh'un da bu yeni imal etmiş olan Yahudi topluluğu içerisinde nasıl hareket ettiğini, onları nasıl ikna ettiğini görüyoruz. Bunun sonucu kilisenin Rabbe övgüsüydü. Evet, Rabbe övüyorlar. Eleştiriler bitmişti ve artık övgüler başlamıştı. Yüreklerimizde kabul etmemiz ve uygulamamız gereken prensip şudur. Tanrı'nın İsa Mesih'te günahkarları kabul etme şartı birbiriyle olan kardeşlik ilişkisini şekillendirir ve belirler. Yani aramıza bir Cornelius katıldığı zaman Cornelius'la birlikte Rabbin adına övgüler sunmamız gerekiyor. Aramıza hiç tanımadığımız, bilmediğimiz veya sevmediğimiz bir görünümde, görüntüde bir ırk veya bir farklı bir şekle sahip birisi geldiğinde, katıldığında biz de aynı şekilde bu kişinin imanına bakacağız. Bu kişinin imanına bakıp o şekilde aramıza kabul edeceğiz. Eğer Rab bu kişiyi kardeşimiz yapmışsa o kişiye kardeş diyeceğiz. Bunu uyguladığımızda kendi yaşamlarımızda ve kiliselerimizin yaşamlarında hem kutsal ruhun etkisini daha açık bir şekilde göreceğiz ve hem de kiliselerimize katılanların Tanrı'yı yücelttiğini göreceğiz. Evet, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.